Ayrım 33, Leopar Karanlıkta Avlanır, Wilbur Smith, sayfa 384. Craig yavaş yavaş gömleğinin düğmelerini çözmeye başladı. Tungata gülümsedi, ipi hazırlamaya koyuldu. Craig bacağının kayışını açıp çıkarırken, onu bir kenara yatırırken hepsi ilgiyle baktılar. O iç donuyla tek ayak üstünde suyun kenarında durdu. Tungata ipi beline bağladı. "Pufo," dedi Tungata alçak sesle. "Çıktığında sana kuru çamaşır gerekecek. Bunları neden ıslatıyorsun?" "Sera," diye açıkladı Craig. Yan gözle genç kadına bakıyordu. "O bir matabele. Çıplaklık bizi utandırmaz." Sera gülümsedi. "Bırak sırrını saklasın," dedi. "Benim ondan sırrım kalmadı ama." Craig o zaman onun köprünün altındaki çıplak halini hatırladı. Kayanın kenarına oturup külotunu ayağından çekti, öteki giysilerin üzerine fırlattı. Kızların ikisi de bakışlarını kaçırmadılar. O kendini suya bıraktı. Soğuktan soluğu boğazına tıkandı. Sakin kulaçlarla orta yere doğru yüzdü. "Zaman tutun," diye seslendi onlara. "Her 60 saniyede bir ipi iki kere hafifçe çekin. 3 dakika dolduğunda beni ne olursa olsun yukarıya çekin, tamam mı?"
"Tamam."
Tungata ipin geri kalanını iki ayağının arasına koymuştu. Azar azar salmaya hazırdı. Craig derin derin solumaya başladı. Ciğerlerini körük gibi şişirip şişirip boşaltıyor, içindeki karbondioksitten kurtulmaya çalışıyordu. Tehlikeli bir hileydi bu. Acemi bir dalgıç ciğerinde karbondioksit oluşamadan oksijen ihtiyacı yüzünden kendinden geçebilirdi. Çünkü karbondioksit yeterli düzeye çıkmadıkça yeniden soluma isteği gelmezdi insana. Farkına varmadan boğulurdu o zaman. Sonunda bir ciğer dolusu hava çekti, bacaklarını çırptı, ördek gibi daldı, dosdoğru aşağıya ilerledi. Yüzünde cam maske olmadığından görüşü fena halde çarpılıyordu. Fenerini 10 metre aşağıdaki kaya çıkıntısına çevirdi, hızla yüzdü. Basınç kulaklarında uğultu ve çınlama yapıyordu. Oraya vardı, kayaya tutunup kendini itti. Artık suyun basıncı ciğerlerindeki havayı da sıkıştırdığından daha hızlı inebiliyordu. Havuzun yokuş dibi bulanıklık içinde gözünün önünden akıp geçmekteydi. Yan döndü, bir kovuk aramak üzere duvarları gözden geçirdi. Belindeki ip iki kere çekildi. 1 dakika dolmuştu. Aşağıda mezarın ağzını gördü. Hemen hemen yüz yuvarlaktı, sol duvardaydı. Craig'e bir kuru kafanın boş göz çukurunu hatırlatıyordu. Oraya yöneldi, oyuğun üzerindeki taşlara elini uzattı. Ağız bir insanın eğilerek geçebileceği kadar genişti. Ellerini duvarlarda kaydırdı. Sular orayı cilalamış, kayganlaştırmıştı. Craig buranın yeryüzünden sızan sular tarafından binlerce yıl boyunca oyulmuş bir delik olduğunu hesapladı. Birden korktu. Bu karanlık girişte insanın cesaretini kıran bir şey vardı. Başını kaldırıp suyun yüzüne baktı. Vusa Manzi'nin feneri 13-14 metre kadar yukarıda parlıyordu. Buz gibi su canlılığını da cesaretini de tüketmekteydi. Son hızla tekrar yüze çıkmak isterdi canı. Ciğerlerinde de o anda ilk pompalama hareketinin başladığını hissetti. Belinde bir şey hissetti, bir an paniğe kapıldı, sonra bunun işaret olduğunu anladı. 2 dakika, limiti buydu hemen hemen. Mezarın girişinden geçmek, içeride yukarı doğru yüzmek üzere kendini zorladı. Kanalizasyon kıvrımı gibi dosdoğru yukarı kıvrılıyordu yol tekrar. Craig feneri ileriye tutarak 1-7 metre daha yüzdü. Ama dipten kaldırdığı tortu yüzünden su bulanıklaşmaya başlamıştı. Birden koridor son buldu. Craig elini karşısına çıkan kayanın üzerinde kaydırdı. Ciğerleri istek dışı pompalama hareketlerine başlamıştı düzenli olarak. Kulaklarında bir ezgi çınlıyordu. Görüş hem tortulardan hem baş dönmesinden iyice bulanıktı. Yine de kendini zorlayıp tünelin son bulduğu o noktayı her yandan muayene etmek istiyordu. Elini o kayada dolaştırıp durmaktaydı. İnsan eliyle örülmüş bir duvarla karşı karşıya bulunduğunu çabucak anladı. Tüneli tıkamak için bilhassa yapılmıştı burası. Keyfi iyice kaçtı. İhtiyar sihirbaz doktorlar yine örmüşlerdi Lobengula mezarının kapısını. Sağlam ördüklerini anlamak için son kalan 1-2 saniyesi yetti ona. Arayıp yoklayan parmakları karşısındaki kaya duvarın dip tarafında düzgün maden gibi bir şeye rastladı. Onu eline alıp duvardan ayrıldı, kendini tekrar aşağıya doğru itti. Panik duygusu artıyor, hava ihtiyacı büyüyordu. Kıvrımı dönüp ilk koridora tekrar çıktı. Maden nesneyi hala avucunda taşıyordu. Ta yukarıda lamba parıldadı. Craig yukarı doğru yüzdü. Duyuları rüzgarda titreyen bir mum ışığı gibiydi artık. Bir karanlıklara gömülüyor, bir gözünün önünde yıldızlar uçuşuyordu. Beyni acıkmıştı. Ellerini, ayaklarını kurşun gibi ağırlaştıran ilk uyuşmayı o sıra hissetti. Birden belindeki ip sıkışıverdi. Craig hızla yukarıya doğru çekilmekte olduğunu gördü. 3 dakika dolmuş, Tungata onu çıkarıyordu. Lambanın ışığı yukarıda sersemletici biçimde oynadı. Craig ipin ucunda kendini balık gibi asılı hissetti. Elinden bunu önleyecek bir şey gelmedi. Solumaya kalkıştı, buz gibi su boğazından aşağı saldırıp ciğerlerine girdi. Bıçak gibi kesti. Suyun yüzünü yararak çıktı. Tungata beline kadar sudaydı. Eğilmiş ipi çekiyordu. Craig yukarı fırlar fırlamaz Tungata onu yakaladı. Göğsüne kalın kaslı bir kol sarıldı. Craig kayaların üzerine alınıp yatırıldı. İki kız kollarını asılıp onu daha yukarı çektiler. Craig ana karnındaki fetüs gibi kıvrılmış yatıyor, öksürüyor, ciğerlerindeki sudan sarsılıyor, soğuktan tir tir titriyordu. Selian onu yüzüstü çevirdi, iki eliyle sırtına yüklendi. Craig'in boğazından suyla karışık kusmuk fırladı ama soluması yavaş yavaş rahatladı. Sonunda doğrulup oturdu, elinin tersiyle ağzını sildi. Selian kendi gömleğini çıkarmış, onunla hızlı hızlı kuruluyor, masaj yapıyordu. Lamba ışığında Craig'in vücudu mavimsi bir renk almıştı, titremesini kontrol altına alamıyordu.
''Nasılsın?'' dedi Sara.
''Harikulade'' diye soludu Craig. ''Zindeleştirici bir yüzmenin üstüne yoktur.'' ''Bir şey yok.'' diye güvence verdi Tungata onlara. ''Hırlamaya başladı mı durumu iyi demektir.'' Craig elini lamba fanusunun borusuna kapatıp ısınmaya çalıştı. Titremesi biraz azaldı. Sara bu arada Tungata'ya doğru eğildi. Craig'in vücudunun alt kısmına bakıp hain hain gülerek bir şeyler fısıldadı. Tungata güldü. Amerikalı siyahların aksanını taklit ederek, ''Öyledir.'' dedi. ''Üstelik bu beyazlarda ritim de yoktur.'' Craig acele külotuna uzandı. Selian büyük bir sadakatle onu savunmaya çalıştı. ''Şu anda en iyi durumda değil ama.'' dedi. ''O suyu donma derecesinde.'' Craig'in ellerine kızıl kahverengi paslar bulaşmıştı. Bu izler külotuna da çıktığı zaman duvarın dibinde bulduğu madeni nesneyi hatırladı. Bıraktığı yerde kayanın kenarında yatıyordu hala. Elini alırken bir zincirin halkası dedi öküz arabasından. Vusamanzi bir kenara sessizce çömelmiş oturmaktaydı. ''Kralın arabasının zinciri'' diye söze karıştı. ''Büyük babam kralın gövdesini aşağıya sarkıtmak için kullanmıştı onu.''
''Tungata demek kralın mezarını buldun.'' dedi. ''Bu küçük maden halkası bir hayali herkesin gözünde gerçeğe çevirmeye yetmişti.''
''Sanırım.'' Craig bacağını yerine takmaya koyuldu ama asla emin olamayacağız. ''Bir geçit var, bu Samanzi'nin tarif ettiği gibi. Sivri kayanın daha 5 metre kadar altında, sola doğru gidiyor. Yuvarlak bir delik. Oradan yol tekrar yukarı dönüyor. Girişten 7 metre kadar yukarıda yol kocaman bir taş duvarla tıkanmış. Koca bloklar örülmüş. Karanlığın ne kadar olduğunu anlamaya olanak yok. Tek kesin olan şey orayı delmek için çok uğraşmak gerek. Benim orada 20 saniye kadar zamanım vardı. Bir tek bloku yerinden oynatmaya yetmez. Dalma takım olmadan kimse o kapaktan giremez.
Selian ıslak gömleğini beyaz süt yeninin üzerine giymekle uğraşıyordu. Birden durdu, meydan okuyan gözlerle ona baktı. ''Vazgeçemeyiz Craig sevgilim, bırakıp gidemeyiz. Emin olmadan bu işi yüzüstü koy veremeyiz. Bilmemek mahveder beni. Böylesine bir esrar. Yaşadığım sürece asla mutlu olamam.''
Craig alaycı bir sesle ''Ben önerilere açığım.'' dedi. ''Aranızda arka cebine bir scuba tıkmış olan var mı? İsterseniz bu Samanzi'ye bir keçi verelim, karşılığında suları boşaltsın bize. Musa'nın Kızıldeniz'de yaptığı gibi.''
''Saçmalamayı bırak.'' dedi Selian.
''Haydi arkadaşlar, zekanızı, yaratıcılığınızı kullanın.'' ''Ne? Yok mu kullanacak? Pekala, o halde hemen ateşin ve ışığın bulunduğu yere dönelim.''
Craig paslı halkayı tekrar suya attı. İyi uykular Lobengula, iyi uykular rüzgar kadar hızlı giden. Ateş taşlarını da yanında tut, şalagaşla, huzurla kal.
Labirentin koridorlarından tekrar yukarıya tırmanma işi zor oldu. Hepsi sessiz ve sıkkındılar. Craig her geçtikleri yerde daha önce koydukları işaretleri kontrol ediyordu. Esas mağaraya vardıklarında ateşi tekrar tutuşturup suyu kaynatmaları birkaç dakika ancak sürdü. Koyu, aşırı şekerli çay Craig'in son ürpertilerini de geçirdi. Hepsine cesaret verdi.
''Benim köye dönmem gerek.'' dedi bu samanzi onlara. ''Shona askerleri gelir de beni bulamazlarsa kuşkulanırlar. Kadınlarıma eziyet vermeye kalkarlar. Orada olup onları korumam gerek. Benim sihirimden Shonalar bile korkar.''
Torbasını, atkısını, oymalı bastonunu toparladı.
''Siz her zaman mağarada kalın. Buradan çıkmak demek askerlere yakalanma tehlikesini göze almak demektir.'' Yiyeceğiniz var, suyunuz var, odununuz, battaniyeniz, lambalar için gazınız var. Dışarı çıkmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Kadınlarım öbürsü gün yeni giyeceklerle gelir, şonalardan haberler getirirler.
Gidip Tungatır'ın önünde diz çöktü.
Sağlıcakla kal, Kumaolo prensi. Yüreğim bana kehanetteki leopar yavrusunun sen olduğunu fısıldıyor. Lobengula'nın ruhuna ulaşacak yolu da nasılsa bulacağını seziyorum.
Belki günün birinde buraya kralın mezarına ulaşmak için gerekli özel makinelerle dönerim.
Belki dedi bu samanzi, ben kurban kesip ruhlara danışacağım. Belki bana yolunu göstermeye razı olurlar.
Kapının ağzında duraklayıp onları selamladı.
Durum güvenli olunca ben de gelirim. Huzurla kalın çocuklarım dedi, sonra da gitti.
Craig içimden bir duygu bizi uzun ve zor günlerin beklediğini söylüyor dedi. O günleri geçirmek için burası da pek tatsız bir yer. Hepsi de canlı, durdurak bilmeyen zeki insanlardı. Kapalı yerde yaşama zorunluluğu onları hemen sıkmaya başladı. Mağarayı ikiye böldüler. Ateşin başı toplanma yeriydi. İki yanda da her çifte ait özel bölümler vardı. Kayanın yüzünden sızıp duran sular bir kaba toplandığı zaman her ihtiyaçlarına yetiyordu. Yıkanmaya bile, geçitlerden birinde dosdoğru aşağıya inen bir delik vardı. Orasını da tuvalet olarak kullanmaya uygundu. Ama okuyacak bir şey yoktu. Craig bunun acısını pek yoğun biçimde hissediyordu. Yazı yazacak kağıt da yoktu. Sıkıntıyı gidermek için Sarah, Saliyan'e Sindebele öğretmeye başladı. O kadar hızlı aşama yaptılar ki Saliyan normal konuşmaları anlamaya, cevap vermeye bile başladı. Tungata bu zoraki miskinlik günlerinde kendini çabucak toparladı. Sıskalığı gitti, yüzündeki yaralar iyileşti, canlılığı tekrar yerine geldi. Ateşin başındaki uzun sohbetleri genellikle Tungata açıyor, yönetiyordu. Craig'in eski günlerden çok iyi hatırladığı o önlenemez mizah duygusu, kısa zamanda ilk üzüntülü halini yenip tekrar ortaya çıktı. Saliyan komşu bir Güney Afrika ülkesini ırkçı ve ayrılıkçı politikasından ötürü eleştirmeye kalktığında Tungata sinsi bir ciddiyetle ona itiraz etti.
Yo yo Pendula.
Tungata ona Matabelelerin dilinde bu adı uygun görmüştü. Anlamı her şeye cevap veren demekti.
Hayır Pendula, biz siyah Afrikalıları onları suçlamak değil, her duamızda teşekkür etmek düşer. Ne de olsa bir çığlıkla yüzlerce kabileyi bir araya getirebiliyorlar. Birimiz ayağa kalkıp da ırkçı Boerler diye haykırdık mı, tüm diğer siyahlar birbiriyle dövüşmeyi kesiyor, hepimiz kardeş oluveriyoruz.
Saliyan ellerini çırptı. Afrika Birliği Örgütü'nün gelecek toplantısında bu sözleri söyleyişini duymak isterdim.
Tungata güldü. Artık iyi dost oluyorlardı. Şükran duymamız gereken bir nokta daha var dedi.
Anlatsana. Oradaki kabilelerin bazıları Afrika'nın en savaşçı siyah kabileleridir. Zulular var, Kuhosalar var, Tisvanalar var. Biz zaten Shonalarla zor uğraşıyoruz.
Ya bir de ötekiler serbest kalıp başımıza üşüşse? Yo, bundan böyle benim ilkem ortada. Her gün her beyaz Afrikalıyı öpeceksin.
Sarah Saliyan'a konuşturma onu diye yalvardı. Günün birinde ağza alışacak, lafını ciddi alanların önünde de söyleyecek bunları. Ara sıra da Tungata o yoğun karanlık ruhsal durumlarından birine gömülüyordu. Tıpkı Kuzey İrlanda ve Filistin gibi yalnız 100 kere daha büyük ve daha karışık diyordu. Bizim şonalarla olan bu durumumuz tüm Afrika'nın sorununun mikroskopik bir örneği aslında.
Bir çözüm yolu düşünebiliyor musun dedi Selayen.
Pek radikal ve pek zor bir çözüm diye anlattı Tungat ona. 19. yüzyıl Avrupası kendi kargaşalıkları arasında Afrika kıtasını bölüşürken kabile sınırlarını hiç dikkate almamıştı. Oysa Afrika Birliği örgütünün tüzüğünde o sınırların kutsal ve dokunulmaz olduğu yazılıdır. Belki bir çözüm yolu olarak kıtanın sınırlarını yeni baştan çizmek ve kabile sınırlarını da bu sefer göz önüne almak düşünülebilirdi. Ama Hindistan'da Pakistan'ın parsellenmesindeki korkunç tecrübelerden sonra hiçbir aklı başında insan bu görüşü desteklemez. Geriye bir tek yol kalıyor bence, o da bir tür federal hükümet. Amerikan sistemine az da olsa benzeyen bir şey. Devlet sınırları içinde kabilelere ait iller olacak, iç işlerinde bağımsız olacaklar.
Bu konuşmalar zaman bol olduğu için uzayıp gidiyordu. Kızların iyi vakit geçirmesi, bir yandan da bir şeyler öğrenmesi açısından Craig'le Tungata sık sık buraların tarihini anlatır olmuşlardı. Limpopo ile Zambezi arasındaki alanda olanları. Her biri anlatırken o tarihsel olaylarda kendi uluslarının, ailelerinin oynadığı rollere ağırlık veriyordu. Bu diyarın keşfi, işgali, parçalanmasına sebep olan çatışmalar bir bir dile getirildi. 2 gün peş peşe ateş başındaki konuşmalar mağaranın dışından gelen seslerle kesildi. Bir helikopter sesi vardı. O şaşmaz ıslık, o sarsıntı, pervanenin o dönüşü. Hepsi sessizleşip yukarıya, ta tepelerindeki deliğe doğru baktılar. Ses kesilene kadar beklediler. Sonra konuşmaya başladıklarında konu değişti. Kendilerini bu kadar inat ve ısrarla izleyen kuvvetlerden kurtulma şanslarının ne kadar olduğuna döndü. 2 günde bir Vusamanzi'nin köyünden kadınlar geliyordu. Gecenin karanlığından yararlanarak şafağa yakın saatlerde geliyor, gökyüzünün onları görmesinden korunuyorlardı. Hem yiyecek hem haber getirmekteydiler. 3. Tugay'ın birlikleri köye de gelmişti. Önce köyü kuşatmış, sonra saldırıp tüm kulübeleri aramışlardı. Genç kızlardan birine kelepçe takmış, ihtiyarlara, yatalaklara tehditler savurmuşlardı. Ama Vusamanzi onların karşısına gururla dikilmiş, o korkunç şöhretinden yararlanmış, sihir korkusuyla sindirmişti askerleri. Sonunda askerler pek de değerli bir şeyler çalmadan çıkıp gitmişlerdi köyden. Bir tek kulübeyi bile yakmamış, birkaç tavuktan başka cana kıymamışlardı. Ama geri döneceklerini söylemişlerdi giderken. Beri yandan tüm bölgede amansız bir insan avı hala sürüp gitmekteydi. Yaya olsun, helikopterlerle olsun, şonalar ormanları ve tepeleri gün ışığında tarayıp durmaktaydılar. Kamptan serbest bırakılanlardan yüzlercesini yakalamışlardı bile. Kızlar onların koca kamyonlarla tekrar kampa taşındıklarını görmüşlerdi. Çıplak durumda, birbirine zincirlerle bağlı olarak. Vusamanzi'nin bildiği kadarıyla şonalar henüz düşen Sesna'yı bulmuş değillerdi. Ama durum hala çok tehlikeliydi. Vusamanzi kızlarla tekrar haber yollamış, mağaradan asla çıkmamalarını bir kere daha tembihlemişti. Güvenli bir fırsat bulur bulmaz kendisi onları görmeye gelecekti. Bu haber hepsini pek fena sıktı. Havayı neşelendirmek için Craig soytarılığının son gücünü göstermek zorunda kaldı. Sözü ikinci favori konuya getirdi. Lobengula'nın mezarına ve orada var olduğunu sandıkları servete. Dalgıç ekibinin mezarı açmak için gereksinim duyacakları teçhizatı zaten birçok kere ayrıntılarıyla tartışmışlardı. Salyan Tungata'ya sordu. Söylesene Sam, eğer orada hazine varsa ve eğer sen ona ulaşabilirsen, eğer hazine de sandığımız kadar büyükse, nasıl kullanacaksın onu?
Bana kalırsa onu Matabele halkının malı saymak gerekir. Sağlam bir yere yatırılmalı, geliri bu halkın yararına kullanılmalı. İlk adımda onlara daha iyi bir siyasal durum sağlamaya yarar. Açık konuşmak gerekirse arkasında o tür parasal güç olan bir temsilci, İngiltere ve Amerika Dışişleri Bakanlıklarının kendisini daha bir can kulağıyla dinlediğini görecektir. Onların müdahale etmesini sağlayabilir.
Harare hükümeti de o zaman ciddiye alır bu halkı. Şu sıra bizler için tıkalı olan opsiyonlar birden önümüzde açılıverir.
Daha sonra o parayla türlü türlü sosyal programların masrafı karşılanabilir. Eğitim, sağlık, kadın hakları.
Bunları söyleyen Seray'dı. Çekingenliğini bir an için bir kenara bırakmıştı. Craig de bir eklemede bulundu. O parayla araziler alıp kabilenin bugün sahip olduklarına ekleyebilirsin dedi. Köylülere mali yardımda bulunur, traktör ve makine almalarını sağlar, kaliteli damızlık geliştirme programları yürütürsün.
Craig, Salyan elini onun sağlam bacağına dayadı. O mezar odasına ulaşmanın hiçbir yolu yok mu? Bir daha dalmayı deneyemez misin?
Sevgili kızım, istersen 100. kere anlatayım. Belki her dalışımda bir tek taşı yerinden oynatmam mümkün olur. 20 dalış da beni öldürmeye yeter.
Öf tanrım, ne kadar umutsuz diye ayağa fırladı Salyan. Bir ateşe bir onlara doğru gidip gelmeye koyuldu. Kendimi öyle çaresiz hissediyorum ki bir şeyler yapmazsak çıldıracağım galiba. Boğuluyormuşum gibi hissediyorum. Bir ciğer dolusu oksijene ihtiyacım var. Birkaç dakikalığına dışarı çıksak olmaz mı?
Hemen kendine geldi.
Yo, olmaz biliyorum, bağışlayın beni, saçmalık ettim.
Kolundaki saate baktı.
Tanrım, zaman duygumu tümden yitirmişim. Gece yarısını geçiyor, farkında mısınız?
Craig ile Salyan biçilmiş taze otlardan kurulu şiltelerin üzerine uzanmışlardı. Otların üzerine tabaklanmış deriler yayılmış, şilte sağlamlanmıştı. Dudaklarını birbirinin kulağına dayayarak fısıldaşıyor, mağaranın öteki tarafındaki çifti rahatsız etmemeye çalışıyorlardı.
Onun hapse atılışında oynadığım rolden utanıyorum. Ne kadar harikulade bir insan sevgilim. Bazen onu dinlerken kendimi öyle küçük hissediyorum ki...
Craig günün birinde büyük bir adam olabilir diye ona katıldı.
Onu kurtarmak için buraya geri dönmek belki senin de benim de hayatımızda yaptığımız en önemli iş olabilir.
Başarırsak dedi Craig.
Bu kalleş dünyada bir nebze de adalet olması şart ama.
Güzel bir düşünce.
Öp beni Craig.
Craig onun uyuyuşunu dinlemeye, solumasının yumuşak seslerine bayılıyordu. Vücudunun rahatlamasına, yalnızca kollarının ara sıra onu daha sıkı kucaklamak için kıpırdamasına hayrandı. Ama bu gece kendisi onun gibi uyuyamadı. Bilinçaltında bir şey onu batan nasır gibi rahatsız edip duruyordu. Yattığı yerde tedirginliği daha da arttı. Bu akşam biri bir şey söylemişti. O kadarının farkındaydı. Ama o sözün ne olduğunu tam hatırlayacağı sırada zihni yeniden bulanıyordu. Sonunda eski bir yönteme başvurdu. Zihnini tümüyle boşaltma yolunu seçti. Önünde bir çöp sepeti varmış gibi hayal ediyor, her ilgisiz düşünceyi ortasından yırtıyor, buruşturuyor, o hayali sepete atıyordu.
''Tanrım'' dedi yüksek sesle, birden doğrulup oturdu.
Salyan da uykusundan uyanmıştı, o da doğruldu. Saçlarını alnından kaldırırken uykulu uykulu bir şeyler geveledi. Tungata mağaranın karşı tarafından ''Ne oldu?'' diye seslendi.
''Oksijen'' diye bağırdı Craig. ''Salyan söylemişti. Boğuluyorum. Bir ciğer dolusu oksijen istiyorum.'' demişti.
''Anlamadım.'' diye mırıldandı Salyan. Hala pek mahmurdu. ''Sevgilim uyan haydi.'' Craig onu yavaşça sarstı. ''Oksijen. Cessna'da yüksek uçuş tertibatı var değil mi?''
''Ah ulu tanrım.'' Craig'e baka kalmıştı. ''Neden daha önce aklımıza gelmedi?''
''Can yelekleri. Onlar da var mı?''
''Var, Tanganyika Gölü üzerinde flamingo araştırmasını yaparken almıştım. Mecburdum, koltuk minderlerinin altında.''
''Ya oksijen sistemi, devri daim sistem mi o?''
''Evet.''
Pufo, Tungata lambayı yakmış, elini almış geliyordu. Sera çırılçıplak peşinde, mahmur bir köpek yavrusu gibi onu izlemekteydi. ''Anlat bize Pufo, neler oluyor?''
''Sam, güzel dostum benim.'' diye sırıttı Craig ona. Bir yandan pantolonuna uzandı. ''Senin de ikimiz küçük bir gezintiye çıkıyoruz.''
''Şimdi mi?''
''Şimdi, ortalık karanlıkken.'' Bu Sabanzi'nin köyüne kadar yollarını aydınlatacak ay ışığı vardı. Tepeye varmadan kıvrıldılar, ihtiyarı telaşlandırmaktan kaçındılar.
Köyün köpeklerinden biri onlara havladı ama onlar patikayı bulup acele acele uzaklaştılar. Gün ışıdığında hala patika üzerindeydiler. İki kere saklanmak zorunda kaldılar. Birincisinde neredeyse Shona askerlerinin bir devriyesine tosluyorlardı. Önde giden Tungata birden Craig'e işaretle tehlikeye karşı uyardı. Patikanın yan tarafındaki yüksek ve sarı fil otlarının arasına yattılar. Devriye ekibi geçene kadar beklediler. Craig kalbinin çarptığını, ellerinin titrediğini hissetti. ''Bu işler için yaşlanıyorum artık.'' diye fısıldadı. ''Tungata ben de.'' diyerek ona katıldı. İkincisinde helikopter motorunun sesi onları vaktinde uyardı. Patikanın yanındaki hendeğe gizlendiler. Çirkin böcek vadinin ilerisinden uçup geçti. Gövdenin kapısı açıktı. Oradaki makinelinin başında miğferli bir asker duruyordu. Helikopter bir kere görünmez olduktan sonra bir daha dönmedi. Patikaya ilk çıktıkları yeri neredeyse kaçırıyorlardı. Bir mil geçtikten sonra farkına varıp geri döndüler. Enkaza yaklaştıklarında neredeyse akşam oluyordu. Çok tedbirli adımlarla ilerlediler. Çevreyi dolaşıp ayak izi aradılar. Enkazın bulunup tuzak olarak gözlenmediğinden emin olmaya çalıştılar. Sonunda ilerlediler ve orayı tam kendi bıraktıkları gibi buldular. Tungata yandaki yamaca tırmandı, elinde AK-47'siyle nöbet tuttu. Craig istedikleri malzemeyi sökmeye koyuldu. Dört şişme can yeleği koltukların altındaydı, çok iyi kalite mallardı. Şişirmek için karbondioksit kartuşları vardı. Hava takviyesi yapmakta kullanılan tek yönlü çalışan vanası da vardı. Yeleklere takılı bir düdük, bir de uzun ömürlü pille donanmış el feneri buldu. Pilot koltuğunun altında, tanrım ne şans, can yeleklerinin tamir takımı da vardı. Makasıyla, kazıyıcısıyla, iki tüp yapıştırıcısıyla. Çelik oksijen tüpleri yolcu koltuklarının arkasındaki duvara takılmıştı. Üç taneydiler. Her biri 2 litre kapasiteliydi. Plastik borularla her koltuğun arkasına uzanıyor, uçları yüz maskeleriyle son buluyordu. Maskelerde 2'şer vana vardı. Kullanan içine saf oksijen çekiyor, dışarı ise kullanılmamış oksijen, su buharı ve karbondioksit karışımını üflüyordu. Bu dışarı verilen karışım 2 madeni hazneden geçiyordu. Hazneler yer döşemelerinin altındaydı. Birincisinde silika jöle vardı, su buharını yok ediyordu. İkinci haznenin içi ise alçı sodasıyla dolu olduğundan karbondioksiti emiyordu. Saflaştırılmış oksijen tekrar yüz maskelerine doğru yola çıkıyordu. Sistemdeki saf oksijen basıncı atmosfer basıncı düzeyine düştüğü anda duvardaki 3 tüp onu otomatik olarak takviye etmekteydi. Tüm bağlantı yerleri ve teçhizat 1. sınıftı. Craig zamanın el verdiği kadar dikkatli çalışarak sistemi söktü, koltukların sağlam kılıflarını da çıkarıp torba olarak kullandı. Teçhizatı onlara doldurdu, 2 ağır denk oluşturdu. Islık çalıp Tungata'yı tepeden çağırdığında karanlık basmıştı bile. Birer denk omuzlayıp dönüş yoluna koyuldular. Patikaya çıktıkları zaman yarım saat harcayıp izlerini örtmeye çalıştılar. Patikadan sapış noktalarını askerlerin gözüne sokmakta gerek yoktu. Craig kuşkulu bir sesle ''Gün ışığında da idare eder mi dersin?'' diye sordu. ''Enkazı gösteren yol işareti hiç işimize gelmez.'' ''Bundan iyisini yapamayız.'' Patikaya çıktılar, ağır yüklerine rağmen hızla yürümeye çalıştılar. Gidişlerinden 1 saat erken döndüler. Mağaraya girdiklerinde şafak yeni sökmüştü. Craig mağaraya adımını attığında Salyan hiçbir şey söylemedi. Yalnızca ateşin yanından ayağa kalktı, ona yaklaştı, yüzünü onun göğsüne dayadı. Sera Tungata'ya geleneksel reveransını yaptı, bira testisini getirdi. Onu tezahüratla rahatsız etmeden önce dinlenmesini sağlamaya çalıştı. Tungata içtikten sonra Sera onun yanına diz çöktü, ellerini onun dizlerine yumuşacık kenetledi. Sindebele dilinde yavaşça, ''Seni görüyorum efendim ama bulanık görüyorum. Çünkü gözlerim sevinç gözyaşlarıyla dolu.'' dedi.
33. ayrımın sonu, sayfa 397.